Kitabın adı Köylüler. Yazarı Talip Apaydın. 36. ayrım. Hacer kadın sedire oturmuş yama yapıyordu. Başını kaldırıp öksüren kocasına baktı. İçme diyorum şu zıkkımı. Akşama kadar, sabaha kadar öksürüyorsun. Yazık değil mi? Bir de sen başlama karı. Tütünden değil o. He, tütünden değil. Karşılık vermedi. Sedirin başucuna oturup paltosunu örttü üstüne. Kendini bıraktı. Geriler, ileriler, uzak geçmiş. Bulanık bir görüntüydü içinde. Nice düşlerle yürü, yürü, bir kuraklığın ortasına düş. Elin kolun bağlı, umarsız kal. Çöktüğünü duy her gün. Ağzını açıp soludu. Dışarıda bir rüzgar başlamıştı. Saçaklara vuruyordu. Ortalık kararmıştı birden. Yarı karanlık evde bungun bir hava vardı. Mahmut doğrulup oturdu. Ne oluyor? Yağmur mu yağacak? Pencereye eğilip baktı. Yağmur he. Nerede kaldı bu çocuklar? Hacer kadın kapıyı açıp bağırdı. Galip, çabuk içeriye girin. Islanmayın, çabuk olun. Fadime de içeriye almaya çalışıyordu ama girmiyordu çocuklar. Sağa sola kaçıyorlar, oyun oynuyorlardı. İri damlalar dökülmeye başlamıştı. Islanmak hoşlarına gidiyordu. Şunlara bakın, girin diyorum, çamur içinde kalacak her yeriniz. Dur ana, ne güzel, bak. Teknede hamur, arabada çamur, ver Allah'ım ver, gürül gürül yağmur. El çarpıp oynuyorlar, oradan oraya koşuyorlardı. Mahmut duygulanarak baktı. Hey yavrular, siz de olmasanız bu dünya çekilir mi? Haceli'yi düşündü. Onun durumunu anlıyordu biraz. Tutunacak dalı kalmamıştı adamın. Umudu yitirmişti. Boşlukta kalmıştı hepten. İçindeki kuşkular onu bir yere bağlayacaktı elbet. Ah kardeşim, haklısın belki. Ben de senin gibiyim biraz. Kaldık böyle ortalarda. Sonumuz iyi gelmedi. Kendi gücümüzle hiçbir yere varamadık. Şaşkınız. Gidip bir yoklasa mıydı acaba? Neden böyle yapıyordu? Bunca geçmişi silip atmak, yok saymak ne demekti? Kalkıp paltosunu omzuna aldı. Yüzünü kırıştırıyordu kendiliğinden. Nereye yürüdün? Dedi Hacer. Haceli'ye bir gideyim, ne yapıyor bakalım. Ne işin var Haceli'de? O konuşmuyor seninle. Niye gidiyorsun? Gitmeli mi gitmemeli mi düşündü, huzursuzdu. Kendini bu kadar güçsüz duymamıştı hiç. Sedire oturdu gene. Ellerine bakmaya başladı. Kemikliydi elleri. İçlerinin nasırı öylece duruyordu. Hacer kapıya dikilip dışarıda oynayan çocuklara baktı. Canlarım benim diye söylendi. Soluk giysiler içinde yaşlanmaya başlamış yüzüyle köylü kadınının çocuklara duyduğu sevgi depreşmişti gene. Onlara bakarken umutlandı. Yavaş olun dedi, düşeceksiniz. Gelin gayri içeri hadi. Çocuklar duymuyordu. Ellerini göğe açmışlar, neşeyle bağırışıp çağırıyorlar, birbirlerinin çevresinde dönüyorlardı. Sesleri ortalığı çınlatıyordu. Tekrar sedire oturdu, iğneyi ipliğe geçirmeye çalıştı. Olmadı bir türlü. Gözleri iyi görmüyordu. Nerede Ayşe? Ona taktırsana. Bilmem gene nerede gezer kim bilir. Eve girmez oldu haspa. Olur mu kadın? Genç kız oldu gayrı. Onun nerede gezdiğini sen bilmezsen kim bilecek? Söz mü dinliyor? Gem tutmaz oldu bilmiyor musun? Dinlet. Ana dediğin kızına söz dinletir. Hıh. Buldun söz dinleyecek kızı. Sana bile karşı geliyor baksana. Zaten senden yüz buluyor. Mahmut karşılık vermedi. Sedire uzandı tekrar. Gözlerini yumdu. Ele güne rezil olmadan onu da yerine bir yerleştirseydik. Köyde yetişkin kız babası olmak zor. Hele bizim gibi yoksul olunca. Ah bu çocuklar. Belimi büken bunlar. Bizden kötü olacak bunların sonu. Doğrulup sigara sarmaya başladı. Yüzü bungundu. 69. 1938 yılının Mart ayında Selim askerden döneli 4 ay olmuştu. Yazlıkları ekiyorlardı. Köyde bir haber duyuldu. Askerliğini yapmış okur yazar gençlerden isteyenler eğitmen kursuna gidecekler, 6 ay kurs görüp kendi köylerine eğitmen olacaklar. Hem kendi işlerini görecekler hem köyün çocuklarını okutacaklar. Bu neyin nesi? İyi mi olur, kötü mü olur? Önce anlayamadılar. Mahmut muhtara gidip konuştu. Kaymakamdan gelen yazıyı okudu. Köylere öğretmen gönderilemediğinden köylü gençlerin eğitmen olarak yetiştirilip halkımızı bir an önce okuryazar hale getireceğinden falan söz ediyordu. Ben de fazla bir şey anlamadım dedi muhtar ama tam Selim'e göre. Gitsin işte. Devlet maaşa bağlayacak herhalde. Yazın harmanı kaldırır, kışın çocukları okutur. Oh ne iyi. Ben olsam vallahi giderim. Git, niye gitmiyorsun? Bizden geçti Mahmut ağa. Gençler diyor baksana. Benim gibileri almazlar. Mahmut düşündü, kasabaya gidip öğrenmeliydi en iyisi. Zaten yazıda fazla bilgi Milli Eğitim Memurluğundan alınabilir diye bir ek vardı. Selim gitmek istemedi. Sen git istersen baba dedi. Havalar iyiyken ben şu tarlayı bitireyim. Hem askerliği yeni baş ettik, bir daha mı gideyim? Git oğlum, ne olur ki? 6 ay fazla askerlik yapacakmışsın gibi düşün. Bilmem, sen kasabaya in de bir öğren bakalım. İyi bir şeyse sen de git dersen giderim, ne yapalım? Mahmut ertesi gün erkenden kasaba yolunu tuttu. Bir umut ışığı mıydı bu? İlerisi için iyi mi olurdu? Pek kestiremiyordu. İçindeki karanlık pek dağılacak gibi değildi. Dur bakalım anlayalım. Bakarsın hayırlı bir iştir. Selim için de iyi olur. Milli Eğitim Memuru Cumhuriyet İlkokulu'nun baş öğretmeniydi. Tam merdivenleri çıkarken paydos zili çalıverdi. Okulun öğrencileri koridorlara fırladılar. Siyah önlüklü, beyaz yakalı yüzlerce çocuk cıvıl cıvıl doldurdu her yeri. Mahmut ortalarında kala kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Kimisi çarpıyordu, kimisi sürtünüyordu. Kızlı erkekli bakımlı çocuklardı hep. Arada öğretmenleri de vardı. Bizim köyde bir tane yok. Bak burada kaç tane. Hayranlıkla baktı. Koca okul yapısı gürültüyle dolmuştu. Milli Eğitim Memuru orta yaşın üstünde, saçları seyrekleşmiş, güleç yüzlü bir adamdı. Mahmut'un sorularını tek tek yanıtladı. Çok iyi olacak ağa dedi. Hiç düşünme hemen gönder. Cumhuriyet hükümeti köylümüzü okutmak istiyor, anladın mı? Kısa yoldan öğretmen olacak bu gençler. Devlet maaşa bağlayacak. Bir fırsattır sizin için. Ben adını köyünü buraya yazayım. Hemen gelsin beni görsün. Durumu koşullara uygunsa gönderelim. Hiç tereddüt etmeyin. Bundan iyisi can sağlığı. Biz öğretmen olmak için kaç yıl dirsek çürüttük. Bunlar 6 ayda şıp öğretmen olacaklar. Daha ne istersin? Yazdı, işaretledi. Bekliyorum. Selim bir an önce gelsin. Nüfus cüzdanını, askerlik terhis tezkeresini getirsin. İşlemlerini tamamlayalım. Mayıs başında kurs başlayacak. Mahmut kulaklarında bir uğultuyla merdivenleri indi. İçinde uzak bir ışık yanmıştı sanki. İyi olabilirdi, gitsindi Selim. Bu yaz ne eder eder harmanı kendisi kaldırırdı. Çoluk çocuk da yardım ederlerdi. Ölüm yoktu ya ucunda. Köye dönerken uzun uzun düşündü. Bunca yıl sonra devletin elini ilk kez omuzunda duydu. Bir güven duygusu geldi içine. Selim köye eğitmen olursa kendi durumunu da düzeltirdi öyle ya. Eve az çok bir aylık girerdi. Bir memur evi olurdu. Umudu büyüdü gittikçe. Yol boyunca düşler kurdu. Belki yeni olanaklar açılırdı. Galip'i de okuturdu ileride. İyiydi bu iş. Eve gelip de durumu anlatınca kadınlar arasında yeni bir sürtüşme başladı. Nazife gitsin diyordu. Hacer, harmanı nasıl kaldıracağız? 6 ay daha gidecek, biz ne yaparız diye söyleniyordu. Kendimiz kaldıracağız, sen karışma diye azarladı Mahmut. Fadime geline söz düşmüyordu. O hep sustu. Asıl konuşması gereken Selim'di ama o da boynunu büktü. Babam git derse giderim. O daha iyi bilir. Git oğlum, ilerisi iyi olacak. Kısa yoldan öğretmen olacaksın. Bu köye verecekler. Az çok maaşın olacak. Hem işini görürsün, hem çocukları okutursun. Köy yerinde bundan iyisi can sağlığı. Bunca yıl sonra devletin uzattığı eli tutmamak olmaz. Biz biraz daha dayanırız. Ne yapalım? Nasıl olsa çalışıyoruz. Hem ileride bu çocukları da okuturuz belki sayende. Hacer kadın ağzının içinde söylenip duruyordu. Onun endişesi başkaydı. İleride maaşa geçince bizden ayrılır, kendi rahatına bakar. Bu yaştan sonra biz nasıl çalışırız, ne yaparız? Bunları düşünüyor ama söylemiyordu. Mahmut da içinden geçirmiyor değildi ama Selim'e güveniyor, yapmaz diyordu kendi kendine. Selim'in demiri o kadar çürük değil. Ben onu kendi oğlum gibi büyüttüm. Bugüne kadar hiç karşı gelmedi. Ne dediysem yaptı. Bundan sonra da yapar. Günlerce düşünüp taşındılar, aralarında konuştular. Selim'in gitmesine karar verdiler. Kasabaya inip işlemlerini yaptırdı. Nisan sonunda da kursa katılmak üzere Çifteler kasabasına gitti. İlk mektubunu alınca Mahmut çok memnun oldu. İyi etmişim baba diyordu. Sen ısrar etmeseydin belki gelmeyecektim. Bana büyük iyilik ettin. Güzel şeyler öğreniyoruz. Çok yararlı konuşmalar dinliyoruz. Köyüme eğitmen olacağım diye şimdiden heyecanlanıyorum. Bilmediğimiz, düşünmediğimiz ne çok şeyler varmış meğer. Öğrendikçe değiştiğimi anlıyorum. Çok iyi ettim geldiğime. Çok memnunum. Sonra kelamı, selamı sıralıyordu. İyi dedi Mahmut, hadi bakalım. Gizli bir sevinç yayıldı her yerine. İşleri daha bir istekle yürütmeye başladı. Galip'e güveniyordu en çok. Selim abin gelsin de seni okutsun. Daha ileriye de göndersin. Sen de kardeşlerini okut. Kurtulun bu köy yaşamından. Bizim gibi sürünmeyin. Galip bu sözlerin anlamını henüz kavrayamazdı. Olur baba, okuyacağım derdi. Yüzü gittikçe Murat'a benziyordu. Onun gibi yuvarlak, esmer, kara gözlü. Mahmut ona bakarken eski günlere dalar giderdi. Buruk bir acı doldururdu içini. Yanık bir karanfil kokusu duydu. Neydi bu? Bir türlü çıkaramadı. Sedirde her zaman oturduğu yerde düşündü kaldı. Arada dışarılara bakıyor ama görmüyordu. Boz kerpiç evlerin bildik görüntüleri her zamanki gibi durgun ve sessizdi. Arada bir geçenler oluyor. Kadınlar, çocuklar. Nasıl da takılıp kalmıştı her şey yıllar yılı. Ama şimdi bir umut ışığı belirmişti. Dur bakalım ne olacak? Dizlerine dayanarak doğruldu. Nazife kadın ocak başına oturmuş patates soyuyordu. Ne diyor, bize okumayacaksın mı mektubu? İyiymiş, çok iyi. Hepinize selamı var. Fadime gelsin de okuyuversin. Ben böyle bir dolaşacağım. Mektubu yastığın üstüne bırakıp yürüdü. Omuzları duvarların kirecinden aşarmış, eski paltosu omuzundaydı. Hep öyle dolaşırdı. Ağır ağır Haceligil'in eve doğru yürüdü. İsmail eğilmiş, kanlı tekerini onarıyordu. Kolay gele İsmail, baban evde mi? Yok Mahmut emmi, Kökez'e gitmiş. Niye, ne yapacakmış Kökez'de? Bilmem, hiç haber vermedi. Bugünlerde hep Kökez'e gidiyor, neyin nesiyse. Ulen bilinmedik bir adam olup çıktı baban be. Ne zaman ararsak yok. Öyle he, benim de aklım ermiyor. Otursana emmi. Oturmayacağım, gezineceğim şöyle. Nasıl, Selim abiden haber yok mu? Var var, mektup geldi, iyiymiş. Hepinize selam ediyor. İyi, sağ olsun, gözünüz aydın. Başını sallayıp yürüdü. Köyün dışına doğru çıktı ağır ağır. Kırlar, tarlalar iyice yeşermişti. Boy vermiş buğdaylar hafif rüzgar önünde sallanıyordu. Bir tarlanın kıyısında tümseye oturup sigara yaktı. Bir yalnızlığı yaşıyordu Mahmut. İçinde bir takım kıpırtılar vardı. Küçük umutlar. Durgun yüzü hafiften ışıyordu. 70. 10 kişilik eğitmen kümesi söğüt ağacının altında daire olup oturmuşlardı. Karşılarında küçük bir kara tahta. Gençten bir öğretmen ders veriyordu. Okuma yazma alıştırmaları, basit matematik problemleri, 4 işlem. Kendisi soruyor, kendisi yanıtlıyordu. Köylü gençler dikkatle dinliyorlardı. Bazen kucaklarında tuttukları deftere, kitaba eğilip okuyor yahut yazıyorlardı. Elleri yüzleri çok çalışmış köylü yüzleriydi. Üst başları düzgün değildi ama ciddiydiler. Güç bir işe başladıkları anlaşılıyordu. Bir asker disiplini içinde çalışıyorlardı. Zaten çoğu 1-2 yıl önce yapmışlardı askerliklerini. Aynı alışkanlığı sürdürüyorlardı. Öğretmen bir şey sorunca ayağa fırlıyor, hazır ola geçiyor, yüksek sesle yanıtlıyorlardı. En ufak yılgınlık, gevşeklik yoktu yüzlerinde. Öyle kararlıydılar. Öğretmen tebeşiri bırakıp karşılarına oturdu. Sigara içenler içebilir dedi. Kendisi de yaktı bir tane. Ağır ağır konuşmaya başladı. Arkadaşlar, bu öğrendiklerinizi çocuklara, köylülere aynen böyle öğreteceksiniz. İyi bilirseniz iyi öğretirsiniz. Yarın bilen öğretemez, bocalar. Unutmayın ki bizim köylümüz çok cahil bırakılmış. İçinden geldiniz, biliyorsunuz. Biz şimdi cahilliğe karşı bir savaşa giriştik. Tıpkı Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi canımızı dişimize takıp bu savaşı da kazanacağız. Başkomutanımız gene Kemal Paşa. Sizler de en ileri uçlarda birer manga komutanı. Anladınız mı? Ne edip edip bu savaşı kazanacağız. Yalnız okuma yazma değil, dört işlem değil, her tür yurttaşlık bilgilerini öğreteceğiz köylülerimize. Onları körlükten, cahillikten kurtaracağız. Cumhuriyet hükümetimiz en önde gelen iş edindi bunu. Başkomutanımız böyle emretti. Çok iyi anlayın. Yürekten inanın, ona göre çalışın. Biz bugüne kadar köylümüze hemen hiçbir şey veremedik. Nankörlük ettik. Bunun cezasını milletçe çekiyoruz. Şimdi kendi kendimize kurtulacağız. İleri ülkelerle açığı kapatacağız. Sizler bunun öncüleri olacaksınız. Geriden başka atılımlar gelecek. Şimdiden hazırlıkları yapılıyor. Şu son 15 yılda devletimiz tarihimizde görülmemiş başarılar kazandı. Bundan sonra artık ülkemizin kalkınması için çalışacağız. Yokluktan, yoksulluktan kurtulmak için halkımızı okutacağız, uyandıracağız. Dedim ya, bir savaş bu. Kalem savaşı. Savaş yalnız kılıçla olmuyor, kalemle de oluyor. Bilgili insan güçlüdür. Bilgili uluslar ileridir. Onlara yetişeceğiz. Hatta geçeceğiz. Onun için çok çalışmak zorundayız. Sigarasından duman çeke çeke konuşuyordu. Etkili bir sesi vardı. Köylü gençler başlarını indirmiş dinliyorlardı. Selim, babam duysa bunları çok beğenir diye düşündü. Tam onun istediği gibi konuşuyor. Ama içinde bir güvensizlik vardı. Biz köylüyü nasıl okuturuz, nasıl uyandırırız? Kolay iş değil ki bu. Köylü her türlü yeniliğe karşı. Bunlar köylüyü iyi bilmiyorlar. Hemen oluverecek sanıyorlar. Nerede? Öğretmen ağaç dikmekten, ormanları korumaktan, çölleşen yurdumuzdan söz etti. İyi ama kışın ne yakacağız biz? Soğukta oturulmaz ki. Bazen dinliyor, bazen dalıyordu. İçinde gidip gelen, kıpırdanan sorular vardı. Açıktan soramıyordu. Pek çiğ kaçacaktı şimdi. Zaten kimse bir şey sormuyor, hep dinliyorlardı. Askerlik yapar gibiydiler. Sigaralar bitince tekrar ders başladı. Öğretmen tahta başına geçip tebeşiri aldı eline. İri iri harflerle bir cümle yazmaya başladı. Türk milleti çalışkandır, zekidir. Kemal Atatürk. Defterlerinizde beşer kez yazın bakayım. Hep aynı boyda olacak. Harfler dik ve düzgün olacak. Sizin yazınız güzel olursa öğrencilerin yazısı da güzel olur. Öğrenciler öğretmeni taklit ederek onun gibi olmaya özenirler. Her konuda iyi örnek olmalısınız. Davranışınızla, konuşmanızla, her şeyinizle. Kimi sözcükleri yanlış söylüyorsunuz. Olmaz. Köyde en düzgün konuşan adam siz olmalısınız. Sabahleyin bir arkadaşınız, arkadaşlar dedi, siz de güldünüz. O yörede öyle konuşuyorlar ama yanlış. Düzeltmesi gerekli. Öğrencilerinizi doğru ve düzgün konuşmaya alıştıracaksınız. Onlar bizden daha çabuk öğrenirler. Aslında yeni öğrenmek, yanlışı düzeltmekten kolaydır. Onun için çocuklara dilimizi doğru okuyup yazmayı, doğru konuşmayı öğreteceğiz. Okumuş insanla cahil insanın bir farkı da burada. Cahil insan sözcüklerin çoğunu yanlış söyler. Çok önemlidir bu. Şimdi anımsıyorum. Bir öğretmenimiz derdi ki, okumuş insanın bakışı bile değişiktir. Duruşu, yürüyüşü, konuşması, her şey değişiktir. Cahil insan ezik olur, hatta altta kalır. Başkaları onu güder, kullanır. Bizim halkımız yüzyıllardır bu durumda kalmıştır arkadaşlar. Hep güdülmüştür. Hiç saklamaya gerek yok. Biz şimdi bu onur kırıcı durumdan kurtulmaya çalışıyoruz. Atatürk açtı bize bu yolu. O gösterdi. Daha önce bu ulusu yönetenler bizi güdülecek bir sürü gibi görüyorlardı. Yazgımızı onlar çiziyordu. İstedikleri yere götürüyorlardı. Ama biz de insanız değil mi? İyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı biz de ayırt ederiz. Bu neyle olur? Bilgiyle, okumakla olur. Onun için öğreneceğiz ve halkımızı öğreteceğiz. bir yandan yazıyor, bir yandan dinliyordu. 36. ayrımın sonu. Devamı 37. ayrımda. Sayfa 432.